Profesör Doktor Ekrem Buru İkinci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar.
Merhabalar, nasılsınız?
Sağ olun, teşekkür ederim.
Biz bugün biraz paradan konuşalım istedik. Para insanlık için, insan için ne anlama geldiğini biliyoruz da insanlık için ne anlama geliyor? Biraz ondan konuşalım. Biraz da tarihe mal olmuş, adı geçen büyük hazineler var. Onlar gerçekten var mı yoksa hikaye mi? Acaba bununla ilgili anlatılanlar nelerdir, ona bakalım istiyoruz.
Evet, para insanlık hayatı için, insan hayatı için mühim bir nesne. İnsanlık tarihinde de paranın ve parayla yapılacak işlerin büyük bir yeri var. Boşuna dememiş Fransa İmparatoru Napolyon. Para, para, para. Üç şey. Bunlar ayakta durmak için, yaşamak için, bir devleti idare etmek için elzem bir unsur ve olmazsa olmaz bir unsur. Her kaidenin bir istisnası vardır. Bir kaidenin istisnası yoktur. O da güçlü olanın sözü geçer. Kim güçlüdür? Parası olan. Parası olan tarih boyu gücü elinde tutmuştur. Para deyince bir mübadele vasıtası bu. İnsanlar ihtiyacı olan nesneleri kendi uhdelerinde bulunan bir takım nesnelerle değiştirme ihtiyacındalar. Bu bir zaruret. Ticaret böyle doğmuş. Siz hayvancısınız, hayvanı sayıyorsunuz, yününü kırkıyorsunuz ama başka şeylere ihtiyacınız var. Onları da bunları vererek alıyorsunuz. Zaman içinde tabii herkesin mübadele edecek eşyası olmuyor. Kiminin emeği var. Kaldı ki her zaman da bu nesneler karşısında başka bir şeyi alamıyor. Onun için para ihdas edilmiş. Para insanlığın yaratılışından beri mevcut olan bir şey. Altın ve gümüş iki kıymetli maden ki bunlar para olarak yaratılmışlardır denir. Bütün dinlerin kültüründe ticaretin esası olarak para, paranın esası olarak da altın ve gümüş görülür. Derahim ve denanir, yani dinarlar ve dirhemler. Dinar altın para, dirhem ise gümüş para için kullanılan bir tabir. Bunların birbirleriyle nispeti var. Zaman içinde değişmiş. Mesela Hazreti Peygamber zamanında bunun nispeti 1'e 7 iken, yani 1 gram altın 7 gram gümüşe eşken, bugün bu 40, 50, 60 misline kadar düşmüştür. Gümüş çok değer kaybetmiş. Evet. Altın buna mukabil değer kazanmıştır. Ama gelin görün ki altının da alım gücü zaman içinde çok değişmiş. Bazı zamanlarda çok az bir şey alırken bazı zamanlarda çok şey almaya başlamış. Mesela günümüzde de altının alım gücü çok düşüktür. Bundan mesela Hazreti Peygamber zamanında bir dinar altın, yani 5 gram altına mesela 2 tane koyun alınabilirken bugün 5 gram altına 2 değil 1 koyun bile alınması mümkün değil. Bu da paranın alım gücünün ne kadar düştüğünü bize gösteriyor. Onun için tarihi vesikalarda, romanlarda, filmlerde benim en çok müşküle sokan şey para miktarlarıdır. Yani düşünmeye çalışırım. Burada söylenen para miktarı ne kadar altına tekabül ediyor ve bu altının o zamanki alım gücü ne kadar? Bazen o altın miktarını öğrendiğiniz zaman gram olarak bugünkü kıymetine vursanız bile yüksek bir şey çıkabiliyor. Bunu bir de o zamanki alım gücünü düşünürseniz bu çok daha artıyor.
Alım gücü değişmiş olmasına, aşağı doğru inmiş olmasına rağmen altın hala gözde. Takı tabii. Olarak da öyle, tarihte sadece alım gücü için değil takı olarak da kullanılmış ama sonunda hakikaten takan insan içinde, cebinde taşıyan insan içinde bir güç
tabii
anlamına geliyor. Şimdi de insanlar kendi emekleri karşılığı kazandığı ya da ona miras kalanın değil de başkalarının altınlarının peşindeler. Bununla evet. ilgili çok örnek var. Hatta ne kadar uygun bir meslektir bilmiyorum. Altın arayanlar, eski evlerde, metruk yerlerde altın bulmaya çalışanlar, gömü bulmaya çalışan defineciler var. Eskiden de vardı muhtemelen.
Tabii ki böyle bir meslek var. Ben bir yerde, ismi lazım değil, bir yerde birisiyle tanıştım. Ne iş yaptığını sordum. Bana define arayıcısı olduğunu söyledi. Ben önce şaka yapıyor veya aklından zoru var diye düşündüm. Sonra baktım adam gayet ciddi, normal bir adam. Vazifesi define arayıcılarına yol göstermek. Profesyonel bu işte.
Ama bunu bir bilim kullanarak yapıyor
evet,
muhtemelen.
Kendince izlerden mana çıkarabildiğini, bir takım aletler kullanarak yerdeki metalleri tespit ettiğini söyledi. Ben tabii bunun faaliyetini, sanatını icra ederken görmedim. Ama böyle insanlar var. Dediğiniz gibi kendisi Zaten zenginin malı zürdün çenesini yorarmış hesabı. Kendisi altın biriktiremeyenler de hep başka altınların peşinde olmuştur. Bu bir huydur. Bazı insanların tabiatında vardır bu. Altın arama tabiatı. Yani gece gündüz bunları düşünür. Bunların peşinde koşar. Defineler, haritalar. Mesela yolda yürürken bir taşın üzerinde bir iz gördüğü zaman ha bu bir hazine işareti der. Bu bir meraktır. Yani böyle insanlar ben tanıdım. Hayatını altın aramaya adamış insanlar tanıdım. Bunların bir kısmı hakikaten aklından zor olan insanlardan, bir kısmı gayet ciddi insanlardı. Bir takım verilerle, işaretlerle, duydukları hadiselerle bir hazinenin peşine
bir düşmüşlerdi. Hikaye oluşturuyorlar hikayeleri, zannediyorum.
Bir hikayeleri var hepsinin. Evet, zaman içinde bu hikaye daha da zenginleşiyor. Rüyalarla, çeşitli dedikoduları yorumlayarak bir hikayeye dönüşüyor. Bu insanların yani altın aramayı meslek haline getirmiş insanların ben altın bulduğuna şahit olmadım. Tabii benim şahit olmamam olmadığı manasına gelmez. Fakat bu işi meslek haline getirmediği halde çok tesadüfi bir şekilde altın bulan insanlara rastladım.
Nasıl yani? Nasıl? Aslında karşısına çıkıyor. Kısmet gibi evet. Çıkmış karşısına. Evet.
Türkiye bu bakımdan çok zengin bir yer değil. Yani neticede burada çok uyarlıklar kurulmuş ama Türkiye çok zengin bir coğrafya olmadığı için buralarda çok fazla böyle altınların, hazinenin bulunması mümkün değil. Bu belki eski İran, eski Mısır'da olabilir ama Anadolu için böyle bir şey mümkün değil. Ama buna rağmen yine burada yaşayan medeniyetlerden
ama şimdiki,
kalma...
Şimdiki yaşam biçimimize göre bir küpün içinde yani 10 tane, 20 tane altın çıksa da...
Az bir şey değil.
Değildir.
Az bir şey değil. Şimdi efendim bilhassa eski şehirlerin, yani çok antik şehirlerin yakınında bulunan yerlerde bu gibi hazineler bulundu. Şimdi efendim bu şehirlerde yaşayanlar... birikimlerini altın olarak saklıyorlar. Gayet normal. Bu bir kasadır. Bu bir dükkandır. Her şey mümkün. Veya ziynettir.
Evindeki
evindedir. Ziynettir. Küpte veya buna benzer saklama nesneleri içine bu altınlar konup gömülüyor. En çok rastlanan tip budur. Zaman içinde bu şehir ortadan kalkıyor. Zelzele veya istila sebebiyle. Bu altın küp orada gömülü kalıyor. Ondan sonra burası örtülüyor. Çünkü yaşanmayan yerler zaman içinde rüzgar ve sair sebeplerle toprağa karışıyor. Yer seviyesi yükseliyor. Yani orası toprağa gömülüyor. Zaman içinde oraların yakınında eğer bir yerleşim merkezi kurulursa ki ekseri kurulur. Çünkü zaten bir şehir varsa orada başka bir şehir olması beklenir. Çok tesadüfi sebeplerle bu şehirlerde yaşayanlar burada altın bulmuştur.
Mesela
bir ev yapılırken. Mesela kaçan keçisini arayan çobanlar böyle çok define bulmuşlardır.
Ya da toprağını sürerken tarlasını.
Toprağını sürerken tarladan
meşhur
böyle.
Meşhur Türk filmi konusu.
Evet. Salak Milyoner ve Köyden İndim Şehir'e bu peş peşe çeken iki film buna delalet eder. Bunun çok misalleri vardır. Bu normal bir şey. Bunun yanında bir de Türkiye'de çok hareketlilik olmuş. Çok seyyaliyet vardır. Mesela Rumlar, Ermeniler ve Yahudiler buradan sürgün edilmişler. İlle Rumların ve Yahudilerin, Rumların ve Ermenilerin sürgünü biraz beklenmedik bir şekilde ve topluca topyekün sürgün olduğu için bunlar bir gün elbette geri döneriz endişesiyle ve yanlarında götüremeyeceklerini de iyi bildikleri için biliyorsunuz altını yanınızda taşımanız çok zordur. Yani vaktiyle biliyorsunuz Avrupa'dan mukaddes beldelere giden Avrupalı hacılar bile yanlarında götürdükleri altının çalınacağını bildikleri için bulundukları şehirde bu işe bakan bir kimseye, buna tapınak şövalyesi deniyor, bu altınları teslim ediyor. Karşılığında bir poliçe alıyor. İşte
şu kadar altın
vardır diye. Kudüs'e gittiği zaman Beyrut'a, Akka'ya nereye gittiyse orada tapınak şövalyelerinin şubeleri var.
Bir türlü banka.
Oraya gidiyor bu poliçeyi gösteriyor. O poliçede yazan kadar ve istediği kadar oradan altın alıyor.
Kalanı
kadar.
Ya da yine bir poliçe
alıyor. Kalan orada duruyor yine bir poliçe alıyor. Tabii bunların bir kısmı yolda öldükleri için bu poliçelerde zayi olduğu için kiminin el değiştirmiş ama kimi de şahsa muharrer olduğu için kullanılamamıştır. Ve bu elde kalan paralarla tapınak şövalyeleri çok zengin olmuşlardır. Bu zenginlikleriyle krallara borç para vermişler. Papalığa borç para vermişler. Bu borçlar evet. Tabii çok zaman ödenememiş. Ödenemediği
için. Siyaset mi girmiş için?
Bunlara siyasi olarak nüfuz etmişler. Buna dayanarak çok serbest devlet içinde devlet gibi hareket etmişler. Fakat zaman içinde krallar bu borç paralarını ödeyemedikleri tapınak şövalyelerini bertaraf etmenin yolunu aramışlar. Papayla anlaşarak bunları ortadan kaldırmış, mevcutlarını yakalayarak zındıklıkla suçlamışlar ve yaktırmışlardır. Tapınak şövalyeleri yıllarca rivayete nazaran gizli yaşamışlar ve 18. asır başlarında masonlar olarak tekrar ortaya çıkmışlardır.
Yani bu aslında ekonomik bir...
Ekonomik bir güçtür, evet. Masonluk zaten bir esnaf, sanatkar odası gibi faaliyet gösteren bir topluluktur. Yani iş sahiplerinin kurduğu, birbirleriyle dayanışma için kurduğu bir topluluktur. İşin esasında gene yani para vardır. Dünyadaki hadiselerin çoğunun esasında zaten para vardır.
Yönetimle ilgili aslında eleştiriler ya da destekler de hep bu para merkezli.
İşte bu Türkiye'de yaşayan Rumlar veya Ermeniler sürgün edildiği zaman bunlar nasıl olsa geri döneriz, bu böyle devam etmez, bu bir politik safhadır dediler. Ve birikimlerini, hepsini de değil tabii, altınlarını evlerinin helalarına sarkıttılar. Duvarlarına gömdüler, bahçesine gömdüler veya yattıkları odanın altına gömdüler ve gittiler. Tabii bunların hiçbirisi geri dönmedi. Dönseler bile bunu arayabilecek imkanları olmadı. Çünkü bu evler el değiştirmişti. Artık başkalarının elindeydi. Bu evleri hasbel kader ele geçirenler, yani gasp yoluyla da ele geçirenler oldu. Normal şekilde devletin el koyduğu bu evler maliye yoluyla satıldı. Rastgele
kiracı veya kiracı olanlar oldu buraya.
Buralarda altın buldular. Ama tesadüfen. Mesela helası tıkanan birinin helasını açtırmak için usta getirdiğinde ben helasına sarkıtılmış bir teneke güveç içinde, tenekenin içinde güveç altın bulduğunu biliyorum. Yine buna benzer evin duvarına gömülmüş altın, duvar oyulmuş, içine gömülmüş, sonra sıvanmış. Aldıkları evi yıkıp da yerine otel yapmak isterlerken bu altınları bulanlar hatta otel yapmaktan
otel
bile
vazgeçtiler
efendim. Ağlayanın malı gülene hayır etmiyor. Oteli yapmaktan vazgeçip parayı bölüştüler. O parayı yiyip bitirdiler bir güveç altını ve ondan sonra fakir düştüler. Yani işin bir de bu yönü var.
Devletin de bu bulunanlar üzerinde yaptırımı
efendim,
var.
Yani, tabii ki devlet, şimdi Osmanlılar zamanında bulunan hazinenin 1/5'ini devlet vergi olarak alıyor. Şimdi de hazinenin, definenin bulunduğu yere göre devletin farklı mevzuatı vardır. Onun için umumiyetle devlete bildirmeden bu işler yapılır. Fakat umumi yerlerde yapılan define kazılarında mutlaka devletten izin almanız, bir jandarma görevlendirilmesi lazım. Onun için her gün para ödüyorsunuz.
Jandarma
evet, için. Benim tanıdığım birisi rüyasında gördüğü ve daha sonra arayarak izlerini bulduğunu düşündüğü bir hazinenin, ki ben ona Hazreti Süleyman'ın hazinesi diyordum. Hazinenin peşinde ömrünü tüketti. Yıllarca bu hazineyi aradı. Bunun için her gün jandarmaya, devlete belli bir para ödedi. Mevcut servetini, zengin bir adamdı, bu yolda tüketti.
Yani gelen olmadığı gibi giden
de oldu.
Gitti.
Ondan sonra hazinenin arama yerini değiştirdi. Dağlarda aramaya başladı. Çünkü ovada aradığı zaman yakalanma ihtimali var. Ömrünü dağlarda geçirdi. Buluyordu bazı şeyler. Mesela Urartulara ait vazolar, kapkacaklar buluyordu ama onlara kızıyordu. O altın arıyordu çünkü. Ve bu şekilde vefat etti hiçbir şey bulamadan.
Aslında tarih yerin altında mı, üstünde mi?
Evet.
Yani zenginlik getiren tarih,
şimdi
ona bir bakmak lazım.
Hazreti Peygamber'e sormuş birisi dünya neyin üzerinde duruyor diye. Hazreti Peygamber de ona öküzün boynuzları üzerinde duruyor demiş. Şimdi bunu zahirine bakanlar bir öküz var, bunun üstünde dünya var diye düşünebilir. Fakat bu hadisi işaret edenler diyor ki dünya ziraatle mamur olur. Sen bırak dünyanın üstünde durduğu şeyi, dünya öküzünün boynuzunu tut, tarlanı sür, ek bir, işte dünyan senin odur.
Yani veya çalış demeli.
Çalış. Evet. Veya dünya öküzün boynuzunda durur. Yani öküz ziraat yapar. Biliyorsunuz bu söz söylendiğinde dünyadaki insanların büyük ekseriyeti ziraatle geçiniyordu. %80, %90'ı belki ziraatle geçiniyordu. Bu söz söylenmiş. Dediğiniz gibi yerin altı mı yerin üstü mü? Çok kişi için yerin altı ama aslında yerin üstünde çok daha hazineler vardır.
Tabii tarihi eserlere bakın. Mesela pek çok kişi tarihi eser bulmak için ya da işte hazine bulmak için çabalar. Bunun bir örneğini birazdan paylaşacağız ama yerin üstünde tarihi özellik taşıyanları da ne restore ederiz, ne gider ziyaret ederiz, ne doğru düzgün işletiriz.
Onlar şahsi para getirmediği için böyle. Ama bulunan hazinelerde mutlaka birilerinin menfaati vardır. Çok kişinin de öldürüldüğünü biliyorum. Ben Ürdün'deyken mesela bir stadyum inşaatında Osmanlılardan kalma altınlar bulundu. Şimdi bizim Suriye ordumuz 3 ordudur. Birleştirmiş Yıldırım orduları adını almış. Ve İngilizler karşısında bozguna uğramıştır. Son bozgundur. Bu ordunun ödenmemiş maaşlarını ordu gömmüş. Şeyin düşmanı eline geçmesin diye. Ve bu ordunun bozulduğu yer de bugün Ürdün'le Şam arasıdır. Ve Ürdün'de ben gittiğim zaman doktora sebebiyle herkesin elinde bir define haritası. Ürdün'ü kazıyorlardı. Herkes bu ordunun
Bizans
gibi. Bu ordunun şeylerini arıyorlardı. Ordunun maaşları ne kadar maaş verebilir o zamanki ordu? Osmanlı ordusu bozulmuş, devlet batmış bilemem. Ama bir stadyum inşaatında çalışırken iki işçinin bu hazineyi bulduğunu, bir sandık daha doğrusu, alt hazine demeyelim de bir sandık altın bulduğunu, paylaşma yüzünden kavga ederken hadisenin polise intikal ettiğini ve hükümetin bu altınların tamamına el koyduğunu ben işitmiştim. Oradayken bana da böyle define haritaları gösterirlerdi Türkçe bildiğim için. Fakat ben bunları okumaktan kaçınırdım. Çünkü definecilerin define haritası okuttuğu kimselere ne yaptığını duymuştum daha önceden.
Onun yani için sen ben, artık bu sırrı biliyorsun diye.
Evet, ben bu dedim yazıyı okuyamıyorum. Böyle kendimi sıyırdım.
Evet, iyi kurtulmuşsunuz.
Evet.
Şimdi bu haritalar insanların eline geçiyor. Bazen nesilden nesile aktarılıyor. İşte kimse anlayamıyor. İşte birisi geliyor, anlıyor, okuyor. Ya da nesilden nesile aktarılan hikayeler oluyor. Bunlardan biri de İstanbul'daki Bizans altınları. Haliç'te bir geminin battığı ve o batan geminin de ağzına kadar altınla dolu olduğu iddia ediliyor. Battığı yerle ilgili hikayeler var. İşte Haliç'te ya da Haliç kenarında herhangi bir yerde bir altın bulunduğunda insanların aklına ilk gelen bu oluyor. Bir kere tabii o Haliç ve etrafının, eski İstanbul'un bu anlamda zengin olduğunu, özellikle de gayrimüslimlerin çok yaşadığı bir yer olduğunu ve göç sebebiyle giderken de orada altın bıraktıklarını biliyoruz. Oralarda yapılan çeşitli çalışmalarda da insanlar çıkartmışlar, altınlara ulaşmışlar. Geçtiğimiz günlerde de yine benzer bir altın mevzu vardı. Ne kadar olabilir? Yani bir insanın gömebileceği altın ne kadar olabilir?
Şimdi efendim tabii çok zengin insanlar olabilir tarih boyunca. İşte krallar, Krezüs'ün ne kadar zengin olduğu, Solon'un ne kadar zengin olduğu, Süleyman Aleyhisselam ne kadar zengin olduğu malum. Ama o zamandan bu zamana altın gelir mi, gelse de bulunur mu? Burası biraz tartışmalı. Fakat bir insan ne kadar altın gömebilir? Bir insan ne kadar altına malik olabilir? Bir de şu var. İnsanlar altın biriktirmekten ziyade daha çok para kazanma peşindedir. Yani
yatırım yapar.
Yatırım yaparlar. Yani ben çok esnaf biliyorum. Ev almak, arsa almak yerine orası için kullandıkları parayı ticarette değerlendirerek onun 5-6 misli kar elde ederler. Onun için tüccar olan adam hiçbir zaman altınları biriktirip de saklamaz. Halk için de böyle. Ama küçük yatırımlar sahibi olanların belki altınları vardır. Hiçbir zaman tonlarca altın olmaz. Evet. Bu mümkün değil. Tüccar da zaten bu kadar altın elinde tutmaz. O da var. Fakat Haliç'te bulunan altınların çok çeşitli hikayeleri var. Yani bu sadece şahsa ait altınlar olmasa gerek.
Kısa bir aradan sonra dünyaca meşhur altın hikayelerinden ve olduğu söylenen büyük zenginliklerden bahsediyor olacağız. Bizden ayrılmayın.
Bizim Evler'in sunduğu İpek Yolu devam ediyor.
Sonra Doktor Ekrem Buray İkinci ile hazineleri konuşmaya devam ediyoruz. Tarihe mal olmuş. Üstüne kitaplar, hikayeler, romanlar, filmler çekilmiş. Büyük hazineler var. O hazinelerden bir tanesi de İstanbul'da olduğu söylenen meşhur Bizans hazinesi. Şimdi biraz önce sordum size. Acaba bir insanın kendi şahsi birikimi ne kadar olabilir? Bir de tabii sözünü ettiğimiz devlete ait hazine ne kadar olabilir diye. Çünkü geçtiğimiz günlerde bir hazine bulundu İstanbul'da. ...ifade ediliyor. İşte bir atölyeden, Sarnıcı'nın hemen dibinde bir atölyeden tünel kazıyor 4 kişi. Oradan tabii izinsiz ve altın buluyorlar. 50 bin ton olduğu söyleniyor. Doğru mu söyledim?
Bakıyorum. Evet, 50 ton. 50 ton. 50 bin gram 50 bin, altın demek. Evet. Yani az bir rakam değil bu. Yani ya sayı saymayı bilmiyor insanlar ya evet. Şimdi hiçbir zaman tarihte bir şahsın 50 ton altın olamaz. Hükümdarlar belki çok mümkündür. Çünkü hükümdarın altını demek devletin altını demektir. Devletin altını o devletin gücü demektir. O ayrı, o müstesna. O altınlar ne olmuştur? Tarihte savaşlar, kıtlıklar hiç bitmemiştir.
Osmanlı'da ise o zamanlarda.
Tabii. Mesela parça. Yavuz Sultan Selim malum bir devlet hazinesi var. Bu devlet hazinesini doldurdu. Bir de ihtiyat hazinesi var. Yani gündelik olarak kullanılmaz. Savaş gibi, afet gibi zamanlarda açılır. İhtiyat hazinesini doldurdu. Hatta dedi ki kim bu hazineyi benden sonra altında doldurursa kendi mühürüyle mühürlensin. Yoksa benim mühürüme mühürlensin dedi. Çünkü ilk defa o doldurdu. Ondan sonra bu iki hazine de, bir de padişahın kendi hazinesi var. Üç hazine de Kanuni Sultan Süleyman zamanında doluydu. İhtiyat hazinesi Topkapı Sarayı'nda almadığı yer, Yedikule'de bir ilave bina yaptılar alt hazine için. Orada full doluydu Sultan 3. Murat zamanında. Ne zamana kadar? Sultan 3. Mustafa zamanında, yani 200 yıl geçmeden, 200 yıl sonra Rus harbi sebebiyle bu paraların tamamı eridi. Padişah dedi ki ben buradan dedi Ukrayna'ya kadar, sefer yerine kadar yola altın dizsem keseleri yetişir dedi. O paraların hepsi gitti. Çünkü uzun seferler, savaşlar artık eskisi gibi gidip 2 saatte kazanılıp gelinmiyor. Uzun zaman devam ediyor. Artık konvansiyonel silahlar, ateşli silahlar
bir de kuzeye doğru gittikçe daha da zorlaşıyor.
Bu paralar bitti. Yani öyle kolay kolay hiçbir devletin hazinesinde külçelerle olur da tonlarca altın bir kere makul değil. Gelelim bu Bizans hazinesine. Şimdi böyle hazine avcıları birkaç tane altın buluyorlar. Bu onları fevkalade hayal kurmasına sebebiyet veriyor. Çünkü altın çok aldatıcı, romantik bir madde. Bunun altında kim bilir neler var. 3-4 tane altın varsa burası yol değil ki geçerken düşürsün bir adam. Kim bilir altında neler var. İnsanın hayal dünyası gelişiyor. Oo, burası 50 ton altın alır diyorlar. Tamam, 50 ton altın alıyor onun adı.
Ya da insanlar birbirine söyleyerek kulaktan kulağa artıyor.
Şimdi efendim Bizans altınları var mı? Var. Şimdi bir kere zaten Galata yakası biliyorsunuz İstanbul'un ticaret merkezidir. New York City gibi. London City gibi bir yerdir. Burada her zaman, bakın bu Bizans zamanında da böyleydi, Osmanlılar zamanında da böyleydi. Osmanlılar zamanında mesela bankerler, sarraflar ve sonra bankalar hep burada kurulmuştur. Daha önce de burada Lovantenler yaşıyor. Lovant, güneşin doğduğu yer. Yani Doğu Akdeniz demektir. Lovanten, Doğu Akdenizli demek ama herkes değil. İngiliz, Fransız, Katalan, İtalyan, Aceneviz, Venedik, Alman, bunların hepsi gelip eğer burada yaşıyorlarsa Osmanlı ülkesinde birkaç nesil yerleşmişlerse bunlara Avrupalılar Lovanten diyorlar. Bizde de bu tabir vardır. Tatlı su frengi de derler bunlara. Galata Lovantenlerin yaşadığı bir yerdir. Ceneviz, Venedik, Fransız, İtalyan kavimlerinin çokça yaşadığı bir yerdir. Burada ticaret yaparlar. Ticaretin ana unsurlarından bir tanesi de altın ve gümüştür. Elbette ki yaptıkları ticaretin karşılığında bunların kasalarında altın bulunması mümkündür. Ama bu daha ziyade cari harcamalar için toplanan altındır. Öyle altın yığıldığını ben zannetmiyorum. Çünkü tüccar devamlı parayı kullanır ve yeni mallarla değiştirir. İşin bir kısmı bu. İkincisi İstanbul'da ve başka şehirlerde dediğim gibi gayrimüslimlerden kalan altınları o gayrimüslimlerin torunlarından bazıları gelip evlerini gezerek bizim şurada evimiz burada şu vardı deyip bu altınları aramadıklarını duyuyoruz ve görüyoruz. Bunların çok azı bulduklarına nail olmuşlardır. Çoğu bulamadılar. Mesela ben böyle bir Ermeni'nin çocuğunun gelip Amerika'dan babasının tarifi üzerine o köyde şimdi yaşayan Türkleri alıp hatta Kürtleri alıp gidip bulup oradan hazineyi çıkarttığını, bunlara da sus payı para verdiğini biliyoruz. Ama iyi bir sus payı vermiştik ki onlardan bir tanesi bir benzinlik, öbürü de büyük bir lokanta açmıştı köylü Kürt. Yani bu biliniyor yani. Paranın çoğunu aldı gitti. Kim bilir ne kadar da gücü vardı bunları kendisine bir zarar vermeden çıkartabilecek şekilde bir imkanı vardı. Ama bunlar efsanede olabilir. Bunların sayısı çok azdır. Onun için hiç kimsenin sakladığı yerde öyle çok fazla altın bir kere bulunamaz. 50 ton hiç bulunamaz. Devlet hazinesi mi? Esas İstanbul'da Haliç'te gömülü bir gemi. O geminin içinde altınlar olduğu söyleniyor.
En büyük efsane bu.
Evet, en büyük efsane budur. Bu geminin ne olduğu, nereden geldi hakkında da çok spekülasyonlar var. Efendim bu bir Venedik gemisiydi. Venedik'ten buraya altın getirmişti. Yok bu bir Bizans gemisiydi. Venedik'e altın götürüyordu. Yok bu bir ganimet alınmış Mısır gemisiydi. İçi altın doluydu. Burada batırıldı, battı diye çok çeşitli spekülasyonlar var. Bu çok güçlü bir spekülasyondur, kurgudur. Haliç'in altı biliyorsunuz derinliğin kadar da bir minare boyundadır Haliç. En derin yeri. Bir o kadar da altında çamur tabakası vardır. Çünkü Haliç bir iç körfezdir. Haliç adı üstünde. Buraya akan dereler, başta Kağıthane Deresi olmak üzere, buraya devamlı çamur getirmektedir. Sel suları, pisliğini getirmektedir. Bu alüvyonlar Haliç'in dibinde bir bataklık, pislik değil, bataklık meydana getirmiştir. Zaman içinde Haliç'teki mezbahalar, tersaneler, fabrikalarda bu çamuru pekleştirmiştir. Şeyin altı, Haliç'in altı büyük bir çamur tabakasıdır. Buraya düşen gemi
betonumsu bir çamurdur. Yani onu öyle evet,
sert bir çamurdur.
Aşmak.
İşte bu geminin bu çamurun içinde olduğu söyleniyor. Bundan seneler evvel Japonlar Türk hükümetine müracaat edip biz bu gemiyi çıkaralım. İşte çıkardığımızın yarısı sizin olsun, yarısı bizim olsun dediğini ama Türk hükümetinin buna izin vermediğini o zamanki gazetelerde okumuştuk. Demek ki Japonya'ya kadar bunun tesiri gitmiş ve Japonlar da her şeyi ciddiye alan adamlardır. Ama yine de yani büyük bir iş. Oradan bunu çıkarmak çok büyük bir iş. Bunu çıkarmaya göze almışlardı. Hatta Japonlar aynı zamanda bir reaktör Haliç'i temizleyen, o zaman Haliç çok pisti. Haliç'i temizleyen bir de reaktör yapmayı taahhüt etmişlerdi. Hükümet bunu kabul etmedi. Belki de doğru değildi. Yani böyle bir şey varsa bile Haliç'in altından bunu çıkartmak çok zordur. Haliç'in ağzında Suhulet gemisi battığı zaman herkes çok üzülmüştü. Sultan Abdülhamit o gemiyi oradan çıkarttırdı. Çok büyük zahmetlerle havuza aldırdı. Hatta ondan sonra adı Eser-i Merhamet oldu onun. Hani acındığı için. İnsanlar acıdılar çünkü. Gemimiz battı diye üzüldü insanlar. Kolay çıkarıldı çünkü çok demek ki derine gömülmemişti. O bile çok zor oldu.
Bir de akıntının daha fazla olduğu bir yerden.
Onun için Haliç'in altında altın olduğu söylenir.
Bunu teknolojik olarak tespit etmek en azından mümkün müdür acaba?
Onu bilemiyorum. Tarama yöntemleri. Onu bilemiyorum. Belki de taranmıştır. Bazı şeyler biliyorsunuz söylenmez. Bunların ilan edilmesinin ne gibi neticeler doğuracağını tahmin edersiniz. Hatta vaktili bir yazar demişti ki Haliç'in altındaki altın efsanesinin altından hiç alakası yoktur. Haliç'in altını palamuttur. O zaman işte çok palamut yaşarmış vaktiyle. Bu da çok kıymetli bir balık. Balıklar ucuzdur ama palamut kıymetlidir. Bunun altını budur. Yani altın boynuz, golden horn denmesinin sebebi budur. Haliç'teki define efsanesi buna bağlanmıştır. Yani öyle bir altın yok da altın boynuz deniyor. Zengin bir Haliç'tir burası.
Bir ara Haliç'in temizlenmesi için o alüvyonun dipteki alüvyonun çekildiği şimdi işte eğlence merkezi, alışveriş merkezi olan bir taş ocağının içine aktarıldığını biliyoruz. O dönemde de çok konuşulmuştu, tartışılmıştı. Evet. İşte bu vakumla bu altının da çekilebileceği ifade ediliyordu. Bir kere şunu soralım tabii hani kalmış olabilir mi? Yani akıntı bir yerlere götürebilir, balçık ya da orada asitli ortam oluşabilir.
Ben bir yangın gördüm. Bir komşumuzun evi yandı. Ahşap, kagir karışık bir evdi. Kadıncağız Mesut'a teyze dedi ki benim şu kadar altınım vardı. Yerini aradılar, buldular. Altından hiçbirisi kalmamıştı, erimişti.
Eriyerek akar da bilir. Evet.
Yok toprağı olmuştu. Karışmış. Yani evin içinde altın bulunamadı. Yine Fatih'te bir ev yanmıştı da evde kalan misafir hatta evi yakmıştı. Altınlarını aradı, bulamadı. O da erimişti yani o ateşle. Şimdi ateş tabii
akışkan hale geliyor tabii.
Tabii erip gidiyor ve bulmak artık mümkün değil. Toprağa karışıyor, eşyalara karışıyor, enkaza karışıyor. Aynı şekilde Haliç'in altında böyle bir define vardıysa 2000 yıldan bahsediyoruz. 1500 seneden bahsediyoruz. Bu altınlar ne oldu? Dediğiniz gibi hala duruyor mu? Bulunabilecek durumda mı? Bulunsa işe yarayacak durumda mı? Buraları meçhuldür.
Dünyada da böyle meşhur hazineler var insanların peşinden koştu ama bu tam hani ulaştık denildiği noktada işte Mayalardan, İnkalardan, Kızılderililerden biraz daha doğuya doğru gidin. Çin'de ya da uzak doğuda başka noktalardaki hazinelere kadar hemen hepsinde çok büyük zahmetli bir ulaşım hikayesi söz konusudur. Ulaştığınız yerde gördüğünüzü de alamazsınız ya da almaya kalksanız da bir çeşit lanetle karşılaşırsınız. Sonrası işte Mısır'da da aynısı vardır. Aldığınız her neyse onun ahı sizi bırakmaz. Hazine arayanlar, definecilik yapanlar içinde benzer şeyler söylenir.
Evet, şimdi bir kere eski hazineleri bulmak çok zordur. Çünkü o zaman bir kere elinizde bir işaret olması lazım. Yani ezbere define bulunmaz. Rüyada görmeyle define bulunmaz. Ama vaka öylesi de vardır. Meşhur hikayedir biliyorsunuz. Takkeci İbrahim Efendi adında bir Topkapı'da zat her gece rüya görürmüş. Bağdat'ta Dicle'nin üzerinde şöyle bir köprü var. Köprünün yanında bir hurma ağacı var. Hurma ağacına asılmış bir üzüm asması var. Onun üzerinde 3 tane üzüm var. Bu üzüm senin nasibindir. Git ye. O da kalkıyor. Ertesi gün bir daha aynı rüya görüyor. Sonra bir daha aynı rüya görünce bu rüyanın sadık bir rüya olduğunu anlıyor. Ve çıkıyor. Bağdat'a giriyor. Bağdat'ta bu işaret edilen hurma ağacını ve üzümü görüyor. çok şaşırıyor.
Üç tane üzüm.
Üç tane üzüm duruyor üstünde. Bunu alıp yiyor. Uzaktan onu seyreden birisi. Ya diyor hayırdır diyor ne iş? Ben diyor rüyamda gördüm diyor. Böyle böyle bir şey varmış diye. Bütün o uzaklardan geldim. Allah Allah diyor ya adam. Dünyada ne aptal insanlar var diyor. Ben senelerdir rüyamda görürüm. İstanbul'da Topkapı'da Arakiyeci İbrahim diye birisi varmış. Onun evinin altında hazine varmış. Git al diye. Hiç oralı olmuyorum. Sen ta bir üç üzüm için mi geldin buraya diyor adam. Tabii İbrahim Efendi susuyor. Hiçbir şey söylemiyor. Anlıyor bu işaretin o olduğunu.
Evet.
Çünkü hiçbir oraya, şey...
Bunu öğrenmek için geliyor
aslında. Hiçbir şey bir zahmetsiz ele geçmiyor. Geri dönüyor memlekete. Hanımına diyor ki... Hanım... Sen sır saklar mısın? Hanımı diyor ki o erbabıyım. Ben bu gece yumurtladım diyor. Ve bir yumurta veriyor hanımına. Nasıl ertesi gün neyse. Giyiniyor, işe gidiyor. Daha dükkana gelmeden herkes kendisini tavuk taklidi yaparak karşılıyor. Anlıyor ki hanımına da güven yok.
Evet.
En güveneceği hanımı ona da güven yok bu işlerde. Gizlice evinin altını kazıyor. Rivayete göre bir, rivayete göre iki küp altın buluyor. Bu iki küp altının biriyle emeli hep bir cami yaptırmakmış. Bugün Topkapı'da E5'ten giderken sağ tarafta çok zarif, güzel bir cami olan Arakiyeci veya Takkeci İbrahim Efendi Camii'ni yaptırıyor. İşin kötüsü, şimdi efsane burası. Rivayete göre küpün birini de oraya gömüyor. Caminin altına. Cami yıkılırsa küpü bulsunlar da
onunla
camiyi tekrar imar etsinler diye. Bunu duyanlar caminin içine girmezlerdi ama altını delik deşik ettiler.
Yıkılacak
gün geçmezdi ki Takke Cibrem Efendi biraz da izbedir o hele Topkapı'da dükkanların arasında kalmıştı.
Eskiden biraz
eskiden,
daha evet.
Mahallesi kalkmış ortadan. Dükkanlarda kalkınca ortada kaldı cami. Şimdi Doğuduş cemaati bile yok. Çok kazdılar defineciler orayı. Buldular mı bilmiyorum ama yani bulunsa onlar birbirleriyle network aile duyarlardı hala devam etmezdi.
Bu neye benziyor biliyor musunuz? Bir film çekiliyor işte bir yerde bir hazine bulunuyor. Sonra oradan bir mektup çıkıyor. İkinci hazinenin yerini inşa edildi. Evet. Bu hani devamı olacağını söylüyor
alamet,
o filmin.
Evet.
Biraz da bu
tutulursa bir daha çekeriz,
çekeriz
hesabı.
Diye.
Onun için bir kere işaretler çok değişik oluyor. Yani bulunan bir define haritası olması lazım. Define haritasında Söğütlü Dere diyor. Söğütlü Dere neresi? Söğüt yok ki. Vaktiyle varmış. Bir köylü adamcağız gelmişti vaktiyle bize. Kız kardeşini arıyor. Dedim amcacığım seni ben götüreyim. Nerede? Ankara'da Dikmen'deymiş. Yavrum dedi işte Dikmen'e giderken dedi böyle bir şose yol vardı dedi. Şose yol yok artık orası asfalt yok ama ben anladım eski şoseyi. Peki dedim nerede? Yavrum dedi şöyle dedi bir miktar gittikten sonra oradan dedi. Bir cihara içimi dedi gittikten sonra dedi eşekler bağlıydı dedi orada bir sürü eşek oradan dedi sağa dönüyorsun ev karşına çıkıyordu dedi. Amcacığım bir sigara
kaldı.
İçimi hadi neyse de ne eşek kaldı ne at kaldı o evi bulmak mümkün değil. Neyse adamcağızın yakınlarını bularak akrabalarını bularak biz onun kardeşini bulmasına yardımcı olduk ayrı bir mesele ama şimdi böyle.
Nasıl değişmiş acaba orası hani götürmek
tamamen onun anlattığı zamanda orası çayırlıkmış orada bir. Bağ evi gibi bir ev varmış. Şimdi oralara yapar. Ben bunu götürdüm ama bile apartmandı. Dikmen Caddesi şose olmaktan çıkmış. Orası asfalt yolu olmuş. Şimdi Ankara'nın en yüksek semtlerinden birisidir anlattığı yer. Anlattığı yer. Şimdi onun için define haritalarında da bu anlatılan yerler çok farklı. Çoban Kayası diyor. Neresi Çoban Kayası? Bir kaya var. Yani ona vaktiyle Çoban Kayası deniyor olabilir. Şimdi ona ne deniyor? Köyler, şehirler değişmiş. Bazıları ortadan kalkmış. Mesela bugün mevcut olan köyler 200 sene önce bakıyorsunuz haritada yok. Vergi defterlerinde yok. Öyle bir köy yok. 200 yıl önce bakın çok değil.
Evet.
Siz o köyde arasanız bulamazsınız. O köyü arasanız bulamazsınız. Yok öyle bir köy çünkü. Onun için hazine haritalarından mana çıkartmak çok zordur. İşaretlerden mana çıkart. Onun için biraz hayal gücüne kalıyor. Biraz da işte salak milyonerde karikatürize ettiği gibi. İşte hazinenin nişanı nesi nişanı o zaman ha binek taşı ha nişan taşı bu sefer binek taşını aramayı bırakıp nişan taşından
tam da taşları soracaktım size şimdi bu tür taşların da aslında bir şeyleri işaret ettiği söyleniyor işte kız taşı çemberli taş buraların da altında hazine olduğu söylenir
yani bu Rum adeti biraz Rumlarda var bu zaten Rumlardan muhtemelen bu hazine avcılığı bize geçmiş hazine merakı bu dikili taşlar umumiyetle altında bir hazinenin veya kıymetli bir yatırın veya kıymetli bir yerin varlığına işaret ettiğine inanılır. Rivayete göre Bizanslar zamanında da kız taşının, doğrular sütununun, çemberli taşın altında bazı saray hazinelerinin, burada hazineden sadece kıymetli eşyayı düşün, altın gümüş düşünmeyin. Başka kıymetli eşyalarını, mesela çemberli taşın altında Hazreti İsa'dan kaldığına inanılan bir takım kıymetli eşyaların gömüldüğü anlatılıyor. Bu da onun nişanı oluyor. Hazineler zaten umumiyetle bu taşlarla nişan konulur. Belli taşlar, taşların üzerindeki çizgiler ve de o çizgiler öyle anlatılır ki herkes anlamasın diye biraz böyle alegorik bir şekilde, yani işte taş sana gülerken der. Halbuki taşın üstünde bir gülen adam mesela böyle olur. Üzerinde gülen adam resim var demez mesela. Hmm. Veya böyle bir ya, böyle kayık şeklinde bir çizgi var demez. Taş sana gülüyor oradan gibi. Hmm. Ayak, kadem, ölçüler değişmiş. Onun için define harcılığı kolay bir şey değil.
Şimdi zor. Şimdi ama bir teknoloji biraz macer. Daha yardımcı oluyor herhalde.
Şimdi onlara. Metal dedektörleri var. Vaktiyle su bulan dedektörler gibi metal dedektörleri var. Bir takım sihirbaz vari define harcılarının ellerinde tahta vardı. Böyle çatal tahta. Onlar bana dediler ki bu çatal tahta altını bulduğu zaman titremeye başlar. Dedim hiç buldunuz mu? Evet bulduk dediler. Ben görmedim ama bulduklarını, bana bulduklarını söylediler. Çatal bir tahta, elleri böyle tutuyorlar.
Denemesi çok kolay.
Denemesi kolay. Yok demek ki.
Yani hayır bir altın üzerine koy. Bir şeyi koyar.
Ha, ona toprakla. Da çare bulunur. İşte o yok, o toprağın altı gömülü olacak, başkası gömülü olacak falan.
Hmm.
Neyse bu böyle bir şey var, tahta. Şimdi artık bu metal dedektörleri var. Bununla bulmaları çok daha kolay. Şimdi zaten hazine avcılığında çok teknoloji gelişmiş. Dediğiniz gibi sizin aletlerle, makinalarla ve çok ciddi iş süren neredeyse harita mühendisleriyle bu iş yapılıyor. Ama artık eskisi kadar hayalperestlikten uzak, biraz daha ciddiye alınarak bu iş yapılıyor. Fakat yine de yani kuş meraklıları gibi hazine meraklıları da çok enteresan insanlardır. Onların hikayelerini dinlemek çok enteresandır. Karşılaştıkları zorlukları, bulduklarını bulamadıklarını dinlemek
avcı hikayeleri,
avcı hikayeleri gibidir, evet.
Tabii bir de hani biraz önce söyledik, bir takım lanetlerden de sık bahsedilir. Ve tabii hani siz programın başında da söylediniz, ne kadar büyük bir altına ulaşırlarsa ulaşsınlar, sonuçta ömürlerinin sonuna pek ulaşmıyor o altın.
Efendim bendeniz bundan hususu uğraşmadım ama sosyal hadiseler olan merakım ve folklor araştırmalarım neticesinde karşılaştığım bazı hadiseler var. Onlarca define arama ve bulma, yüzlerce define arama hikayesinin onlarcasının muvaffak olduğunu, bu onlarca definenin de çok çok çok azının sahibine hayır getirdiğini ben bizzat müşahede ettim. Ya bir nesil içinde ya ikinci nesilde bu para tükenmiş ve ailenin başına çok büyük felaketler gelmiştir. Bunu ben enteresan bir şekilde müşahede ettim. Ve ondan sonra eskilerin ağlayanın malı, güleni hayretmez sözü aklıma geldi. Nitekim şeriatta da zaten bulunan hazine her zaman bulanın malı değildir. O eğer yani fakirlerin hakkıdır, lukata hükmündedir.
Ne yapmak lazım? Ne yapmak lazım? Rastgele de olsa bulsanız ne yapmak
evet.
lazım?
Şimdi efendim bulunan hazine eğer ganimet hükümleri tatbik edilemiyorsa ki çok zor. Çünkü artık Türkiye'nin, memleketimizin fethi 500 sene, 600 sene olmuş. Bulunan yerde hazine çıkarsa orası kime verilmişse ona ait olur o.
Şimdi diyelim ki benim evimin bahçesinde çıktı. Benim mi?
Ama size o zaman fetihte size verilmişse böyle. Hmm. O mümkün olmadığı için artık o hükümler tatbik edilemez. Bugün bulunan lukatanın özür dilerim, bulunan hazineler eğer İslam üzerinde eşya, yani Müslümanlardan kalma olduğuna dair bir işaret varsa, Tuğra gibi mesela, anlarız ki bu bir Müslümanın hazinesidir ve bu lukata hükmündedir. Lukata ne demektir? Fakirlerin malı demektir. Ancak fakirler kullanabilir. Zenginler kullanamaz.
Siz dinen fakir olsanız sadece siz misiniz
kullanabilirsiniz.
Sahibi?
Evet. Peki. Eğer üzerinde İslam işaretleri yok, Romalılardan kalma, Yunanlılardan kalma ise bu da ganimet hükmündedir. Ganimet hükmü ise Beytülmal hazine olmadığına göre kendi evinde bulmuşsa kendisine aittir. Umumi yerde bulmuşsa kendisine aittir. Yani arsanın sahibine aittir. Sahipsiz yerde bulunmuşsa bulana aittir.
Peki hani özellikle tartışılıyor ya, devletten izin almak, devlete vermek. O kanundur. Altındaki
ben ben dini yönünü söyledim. Yani devlet buna ayrı bir takım kayıtlar getirmişse, onları ben şimdi teferruatını bilemiyorum çünkü zaman içinde onlar değişti. Yani o ayrı bir mesele. O saklı kalmak üzere bunu söylüyorum. Bulanın da mesela sizin arsanızda birisi bulsa hazine onun olmaz. Sizin olur.
Bana haber
onun
vermesi gerekir.
Mükafat hakkı vardır. Oradan mükafat
nasıl
alabilir.
Nasıl takdir edersiniz onun, öyle mi?
Bunlar... Onun belli bir yüzdesi vardır. Fıkıh kitaplarında yazar. Belli bir nispette onun bulma hakkı vardır. Nitekim kayıp hayvanınızı bulan kimse de bu şekilde mükafat alabilir.
Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Program için. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Bizim Evler İpek Yolu'nu sundu.